adımız ve onurumuz için.
Yemek. Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikteyiz sizlerle. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sorsam söyler miydin? Kim bilir kim neydin? Soralım o zaman. Bekle Allah bekle, bir sürü laf dinle. Gülesim geldi yine, gülelim o zaman. Kalbimde dövmeler, gözümde gölgeler, defolu ilişki.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayçe Ergun Özbalat. Bizlerle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla aslında merkezi konuşacağız. KORA kısa adı, Karadeniz Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi. Hemen değerli konuğumuza, değerli hocamıza soralım. Ne zaman kuruldu KORA, hangi amaçlarla kuruldu, bugün neler yapıyor diye başlayalım.
Çok teşekkür ederim. KORA 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan bir araştırma merkezi, sizin de söylediğiniz gibi. Bizim kuruluş tarihimiz Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen sonrasındaki döneme denk geliyor. O zaman üniversite yönetimi ve İktisadi Bilimler Fakültesindeki Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Yatan'ın inisiyatifiyle bölgeyi anlamak, bölgeyi öğrenmek ve bölge uzmanları yetiştirmek amacıyla rektörlüğe bağlı bir araştırma merkezi olarak kuruluyor KORA. Amacı o zaman da, hani sizin de adından okuduğunuz gibi, Karadeniz bölgesi, Kafkasya bölgesi ve Orta Asya bölgesini kapsayan, aslında geçmiş Sovyet coğrafyasındaki bütün ülkeleri kapsayan, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri üzerine araştırmalar yapan bir araştırma merkezi olmak. KORA faaliyetine disiplinler arası çalışmalar ekseninde yürütüyor. Yani bu ne demek? Siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi, tarih alanlarında bağımsız olarak araştırmalar yürütebileceğiniz gibi bunların kesişme noktalarında ortak çalışmalar da yürütebiliyorsunuz demek. Biz çok genç bir araştırmacı kadrosuyla aslında bölgeyi çalışmaya başladık. Ben KORA'nın ilk araştırma görevlilerinden birisiyim. O zaman 95-96 yılında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Dışişleri Bakanlığı'na bağlıydı.
TİKA.
Dışişleri Bakanlığı'na bağlıydı. TİKA ile beraber biz Türk araştırmacının araştırmalarını teşvik projesi başlığı altında bir proje hayata geçirdik. Amacımız da şuydu, araştırmacılar, yani bölge ülkelerini çalışacak olan araştırmacılar bölgede veya ülkede alan araştırması yaparak, bu siyaset bilimi alanında olabilir, uluslararası ilişkiler olabilir, sosyoloji olabilir, tarih olabilir. Alan araştırmasını yaparak, yani derinlemesine mülakatlar yaparak, yani odak grup çalışmaları yaparak, yani ya da arşiv çalışması yaparak bölge ülkeleri hakkında araştırmalar yapmalarını amaçlamaktaydı. O zaman işte biz tahmin edersiniz ki işte daha Türkiye'de böyle, yani bizim akademi geleneğimizde bir Sovyetoloji geleneği olmadığı için, o açıdan baktığımızda, yani Sovyet çalışmaları geleneği olmadığı için Sovyetler Birliği çalışanlar da çok, hani az sayıda araştırmacı ya da öğretim üyesi olduğu için, bizim aslında Sovyet sonrası döneme bakabilmek için mutlaka ve mutlaka oraya gitmemiz gerekiyordu. Evet. Hem Sovyet dönemini öğrenmek için hem Sovyet sonrası dönemi öğrenmek için. Şimdi böyle size anlatırken hep böyle o ilk uçak, iniş, ben Azerbaycan çalışıyorum, Bakü gözümün önüne geliyor ve işte ilk araştırma heyecanları tabii hepimiz için olağanüstü bir deneyimdi.
Siz üniversite sonrası yüksek lisans
yüksek lisansımı yaparken gittiniz. Evet.
Uluslararası ilişkiler alanında eğitim almıştınız.
Evet, ama sosyolojide yüksek lisans yapıyordum o zaman ve Azerbaycan'da siyasal seçkinlere çalıştım. Siyasal seçkinler ve demokratikleşme sürecini çalıştım. Bu ne demek? İşte o zaman Azerbaycan parlamentosu 125 milletvekilinden oluşuyordu. 55 tanesiyle mülakat yaptım. Yani şimdi o yaşta bir araştırmacıyı düşündüğünüz zaman, hani o zaman bundan hani 20 yıl kadar önce, hakikaten müthiş bir deneyimdi.
Evet, ve o imkanı size sunmuş olmaları da aslında bence çok kıymetli.
Olağanüstü bir vizyondu. Yani olağanüstü bir vizyondu gerçekten ve hani yani o zaman dediğim gibi TİKA Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için yani oradaki büyükelçiliklerle, yani her ülkedeki büyükelçiliklerle, TİKA temsilcileriyle ortaklaşa çalıştık. Biz çok gençtik o zaman. onlar bize çok sahip çıktılar, çok destek oldular. Yani hani bu o zaman, yani 20 sene önce orada araştırma yapmak, hani herhangi bir Batı Avrupa ülkesinde, hatta Türkiye'de araştırma yapmak gibi değildi yani. Hani biz ilk gidenlerdik burada. O yüzden son derece heyecan verici bir deneyimdi. Daha sonra KORA'daki araştırma altyapısını daha eğitim alanına taşımaya karar verdik. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kuruldu. Biz işte doktoralarını yapmış bölge uzmanları olarak hem kendi bölümlerimizde ders vermeye devam ettik, hem de Avrasya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'nda ders vermeye devam ettik. Yani KORA'da Avrasya Çalışmaları da Türkiye'de Sovyet sonrası dönem çalışmalar açısından kendi kurumsallaşmalarının ilk örnekleridir.
Evet, dediniz ki oraya gittik ve orayı öğrendik aslında. Hani siz Azerbaycan'ı öğrendiniz, evet. Sizin gibi değerli hocalarımız farklı alanları, farklı bölgeleri öğrendiler. Peki bu öğretilerin ülkemizle o bölgeler arasında ilişkiler anlamında ne gibi katkıları olduğunu gözlemlediniz zamanda?
Yani çok ciddi katkıları olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yani bölge uzmanı olmak ya da bölgeye çalışmak, bu, tabii bu arada bunun illa Kafkasya, Orta Asya olması gerekmiyor. Yani bu Orta ve Doğu Avrupa olabilir, Balkanlar olabilir, Orta Doğu olabilir, Avrupa olabilir. Yani bu birincisi bizim ikinci kaynaklar dediğimiz kaynaklara dayanmadan, tabii onları da kullanarak, ama birinci kaynaklar dediğimiz kaynaklara dayanarak çalışmalar yapmak, tabii hem akademik yazına katkı açısından, hem bilimsel bilgi üretimi açısından, ya hem bu açılardan önemli, hem de aynı zamanda da hani siyasal yapımı açısından da çok önemli. Yani hani geri bildirimde bulunmak, siyasal yapıcılara geri bildirimde bulunmak açısından, araştırmaları onların hizmetlerine veya görüşlerine sunmak açısından elbette çok önemli. Yani biz o anlamda şöyle, yani onlar da bizi tanıdı, biz de onları tanıdık. Yani
karşılıklı bir iletişim, bir etkileşim oldu mu?
Oldu ama yani mesela ben Azerbaycan için konuşursam, en iyi bildiğim ülke olarak, yani Azerbaycan'da Türkiye algısı ve bilgisi, ben oraya gittiğim noktada bizimkinden kat kat üstteydi. Yani hani bizim, benim şahsen ve Türk kamuoyunun genellikle, yani Azerbaycan bilgimiz ve algımız ve nasıl diyeyim, hafızamız yoktu. Ama onların vardı. Bu da tabii çok ciddi bir, çok sıcak bir hoş geldinle sonuçlanıyor aslında. Sonra hoş geldini duyduktan sonra siz de onlara hoş geldin demeyi, hoş geldiniz demeyi evet, öğreniyorsunuz aslında.
Evet, şimdi araştırmacılarımız yine oraya gitmeye devam ediyorlar mı sizin gibi?
Tabii.
Onlar hangi alanlarda çalışıyor, nerelere gidiyorlar?
Yani şöyle söyleyebilirim ben. Orta Asya ve Kafkasya'daki ülkeler, ağırlıklı olarak Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna üzerine araştırma yapan araştırmacılarımız var. Orta ve Doğu Avrupa çalışan araştırmacılarımız var. Bunlar siyaset bilimi, ekonomi, uluslararası ilişkiler, tarih, sosyolojinin her alanında aklınıza gelebilecek araştırmalar yapıyoruz. Yani enerji kaynakları da çalışıyoruz, uluslararasılaşma da çalışıyoruz, ulusal kimlik oluşumunda çalışıyoruz, demokratikleşme ve sivil toplumun gelişiminde çalışıyoruz, Avrupalılaşmayı da çalışıyoruz, o ülkelerin dış politikalarını veya Türkiye ile olan ikili ilişkilerini de çalışıyoruz. Bölge kavramı ve bölge algısı üzerine de çalışıyoruz. Yani daha çok dediğim gibi, yani disiplinler arası kesişme alanlarında da çalışabiliyoruz. Tek bir ülkede çalışabiliyoruz ya da karşılaştırmalı analizlerde yapabiliyoruz.
Evet, bize bir broşür getirdiniz. Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi KORA'nın Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde çıkan bir broşürünü. Aynen şöyle yazıyor broşürün ilk sayfasında: ODTÜ Avrasya'yı KORA'yla kucaklıyor. Ve tabii detayları açıklanmış. Birçok uluslararası proje ismi görüyorum ben burada. Biraz bu projelerden bahsetmenizi rica edeyim. Sevgili dinleyicilerimiz merak ediyorlardır. Çünkü evet, araştırmalar yapılıyor ama mutlaka bir projeyle bir şekilde bağdaştırılıyor ve sonuçlanıyor belki de. Neler yapılıyor uluslararası alanda?
Şimdi sizin de broşürden gördüğünüz gibi bizim bir ulusal kaynaklı projelerimiz var. Bir de uluslararası kaynaklı projelerimiz var. Uluslararası kaynaklı projelerimiz, yani geçmişten itibaren sayarak geleyim. Bu projelerin birkaç türlü, birkaç çeşidi ya da birkaç formatı olabiliyor. Bu bir konferans ya da çalıştay organizasyonu da olabiliyor. Bu bir araştırma projesi de olabiliyor. Biz kuruluşumuzdan bugüne UNDP, UNICEF ile birlikte proje, yani onların kaynaklarını sağladığı projelerde yaptık ama bildiğiniz gibi 2000'lerin başından itibaren Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaya başladı Türk üniversiteleri. Sadece Türk üniversiteleri değil, bütün Avrupa üniversiteleri. Bunlar çok rekabetçi, büyük konsorsiyumların yürüttüğü ama aynı zamanda maddi imkanları araştırmalar için son derece iyi kaynaklar sunan projeler. Biz 2005'ten itibaren Avrupa Birliği fonlarından olan önce 6. çerçeve, sonra 7. çerçeve projelerinde koordinatör ve partner olarak, ortak olarak çeşitli araştırma gruplarında yer aldık.
Bu çerçeveler neyi gösteriyor?
Şimdi Avrupa Birliği çerçeve programı çerçevesinde bir takım tematik öncelik alanları belirleniyor. Bu göç olabiliyor, bu Avrupalılaşma olabiliyor, bu entegrasyon olabiliyor, bu güvenlik olabiliyor, bu demokratikleşme sivil toplum olabiliyor. Bir takım tematik alanlar belirleniyor. Evet. O tematik alanlarda bir takım çağrılar çıkıyor. Bir iki paragraftan oluşan proje çağrısı metinleri. Siz o proje çağrısı metinlerine göre, yani sizin uzmanlık alanınıza da uygunsa, bir konsorsiyum kuruyorsunuz. Bu konsorsiyumlar genellikle 8 ila 15 ortaklı Avrupa üniversiteleriyle birlikte, hı hı. Avrupa Birliği üyesi ve üyesi olmayan üniversitelerle birlikte bir konsorsiyum kuruyorsunuz ve o projeye başvuruyorsunuz. Bunlar genellikle 2-3 milyon euroluk projeler olabiliyor. Ve genellikle de sadece bir çağrıdan bir proje destekleniyor. Evet. Bazen iki proje destekleniyor. Biz 2005'ten itibaren yoğun bir şekilde 6. ve 7. çerçeve projeleri gerçekleştirdik. Bunun için de Orta ve Doğu Avrupa boyutumuzu zenginleştirdik. Uzmanlığımızı daha doğrusu zenginleştirdik, geliştirdik. Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz bölgesi uzmanlığımızı onlara taşıdık. Onlara o projeleri entegre ettik. Uluslararası kaynaklarımız genellikle böyle.
Peki o ülkelerden ülkemize böyle gelen araştırmacılar da muhakkak vardır,
tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii, tabii,
onlar
tabii.
Onlar nerede çalışıyor, nasıl, bu hani KORA bünyesinde mi çalışmalarını sürdürüyorlar?
Bazen bize misafir öğretim üyesi olarak geliyorlar. Bazen doktor araştırmaları için gelen öğrenciler oluyor. Biz onlara işte bir mekan sağlıyoruz. Ondan sonra alan araştırmalarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen de Erasmus bünyesinde, Erasmus ve Erasmus Plus bünyesinde öğretim üyesi değişimi programlarından öğretim üyeleri geliyor. Biz de gidiyoruz, yani biz de artık demeyeyim, yani yaklaşık 10 senedir falan üzerine çalıştığımız ülkelerin üniversitelerinde kısa dönemli, orta dönemli dersler veriyoruz. Aynen, bizden Eylül'de oradaydım. Eylül, Ekim ayında Azerbaycan'daydım. Evet, ondan sonra biraz artık yani eğitim ve ders vermeyle araştırma artık bir arada yürümeye de başladı. Tabii bu hani akademik ağlar ve bu işbirliği imkanları, aslında işbirliği geçmişi daha doğrusu. Çünkü biz hepimiz birlikte büyüdük. Yani araştırmacı olarak birlikte büyüdük. Birlikte doktoralarımızı bitirdik. Yani hep birlikte, o yani sadece bölge değil. Bunun tabii bir de Amerika ve Avrupa boyutu da var. Yani o anlamda bugün dünyada Azerbaycan çalışan herkes birbirini tanır diyebilirim ben. Evet. Yani hani böyle bir takım konferanslar ve çalıştaylardan dolayı. Bir süre sonra hani bir olgunluğa erişmiş oluyor bilgi birikiminiz. Şimdi ortak makaleler yazıyoruz, ortak projeler üretiyoruz, ortak konferanslar düzenliyoruz, ortak çağrılara çıkıyoruz. O yüzden yani akademik işbirliği anlamında biraz iddialı olacak ama hani KORA'nın bölge ile Türkiye arasındaki o akademik işbirliği imkanlarını kurması, hı hı, ve geliştirmek açısından son derece önemli rol oynadığını düşünüyorum.
Güzel bir iletişim ağı olmuş sizlerin sayesinde. Siz de hani dediniz ya, ilk gidenlerden biriyim. Aslında ilk olmak da bence bambaşka bir duygu ve meziyet olsa gerek. Çünkü siz başını da biliyorsunuz. Şu anda evet, her şeyin içindesiniz. Evet. O iki hani baş ve son, yani şimdi son değil tabii, devamı da gelecek ama şimdilik diyelim. O ilk başladığınız 92 yılından 2020'ye kadar geçen uzun da bir süre ve aslında her şeyi bizzat görerek takip ettiniz ve bizzat içinde yaşayarak, evet, bulundunuz. Bu gerçekten çok kıymetli. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Şimdi pek çok projeden bahsettiniz. Bu projelerin bulguları sonucu neler yapılıyor? Var mı öyle hani proje, evet, hazırlanır ama rafa kalkmaz da uygulanır. O tür uygulamaya yönelik çalışmalar da var mı?
Var. Yani bu ürettiğiniz bir, yani genellikle bu tür projelerde, yani biraz önce bahsettiğim uluslararası projelerde ve bazı ulusal projelerde de, mesela TÜBİTAK destekli projelerde de, öncelikle proje çıktılarının kamuoyuyla paylaşılması zaten ön koşullardan biri. Bu kamuoyuyla paylaşılması bizde çalıştay ve konferans formatında
ve bildiri
oluyor.
Anlamında
ve bildiri anlamında oluyor. Daha bu hani daha ulusal ölçekte, daha küçük çalıştaylar ya da büyük konferanslar şeklinde de olabiliyor, birincisi. İkincisi, ürettiğiniz bilgi birikimiyle siz, yani tebliğlerle o aşamada daha, siz hani bir takım uluslararası çalıştay ve konferanslara katılabiliyorsunuz. Daha sonra da biraz önce sizin dediğiniz gibi hani bunun rafa kaldırılmaması için. Tabii bu aynı zamanda bir yüksek lisans tezi veya doktora tezi de olabiliyor evet. Yani. Sizin ürettiğiniz bilginin rafa kaldırılmaması için ağırlıklı olarak uluslararası yayınlar, daha çok uluslararası yayınlar, daha az ulusal yayınlar olarak bilgi birikimine katkıda bulunuyoruz. Makale kadar sık olmasa da ya da kitap bölümü kadar sık olmasa da monograf dediğimiz ya da derleme formatında bir takım kitaplarda yayınlıyoruz. Mesela evet. Bizim merkezimizin 4 tane merkezimizin demeyeyim başka yayın evlerinden çıkan çünkü bizim yayın evimiz yok. Merkez ekibimizin ürettiği 5 tane derleme kitap bulunuyor.
Ne güzel. Bir de sosyal etki değerlendirme projeleri evet. Gördüm ben bu broşürde. O nedir? Ondan da biraz bahsedelim mi?
Tabii sosyal etki değerlendirme projeleri bizim daha çok Bakü Tiflis Ceyhan projesiyle ilgili olarak başladığımız ama başka çevre koruma alanlarında da ilerlettiğimiz ama asıl Bakü Tiflis Ceyhan projesinin sosyal etki değerlendirmesiyle biz sosyal etki değerlendirmelerine başladık. Bir merkez oluyor. Merkez araştırma ekiplerini oluşturuyor. Çünkü hani bu sosyal etki değerlendirme projelerinde siz de biliyorsunuz ki farklı uzmanlıklar ve farklı disiplinler gerekebiliyor. Evet. Mesela balıkçılık gibi ya da nasıl diyeyim jeoloji mühendisliği gibi ya da petrol mühendisliği gibi. O anlamda bu tür sosyal etki değerlendirme projelerinde merkezimiz bir araştırma ekibi oluşturuyor. Bu araştırma ekibiyle de o projeleri destekleyip raporlamasını yapıyor.
Son olarak da öğrenci kardeşlerimize ve şimdi biz yurt dışına yayın yapan bir radyoz, yurt dışındaki bu anlamda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza bir çağrınız ya da bir bilgi aktarımınız olur mu? Belki tam da sizin bu üzerinde çalıştığınız hem Orta Asya ülkeleri hem Karadeniz anlamında çalışmak isteyenler olabilir. O zaman biz duyurumuzu, çağrımızı yapmış olalım. İlgilerini çekerse internet sitemiz üzerinden de detayları öğrenebilirler. Lütfen internet sitenizi de söyleyin. Bilgi alabilecekleri ve özellikle bu çalıştayları, konferansları, seminerleri takip edebilecekleri bir yer varsa, bir mecra varsa ya da bir Facebook hesabı belki bildirebilirsiniz.
Tabii www.kora.metu.edu.tr adresinden Kora'nın faaliyetlerine ulaşabilirler.
Takip
güncellenmiş faaliyetlerine ulaşabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanımak da bizim için çok büyük keyifti ve çalışmalarınıza hem kolaylıklar hem de başarılar diliyoruz. Bu alanda çalışan öğrenci arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Lütfen selamlarımızı iletin.
Baş üstüne. Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayça Ergun Özbolat stüdyo konuğumuzdu. Merkezin çalışmaları üzerine, projeler üzerine, KORA üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Seninle
sendeki ömrüm, bu düşteki tek hakikat. Sevda sevda hiçe karşı, dağınık bir bahçe.
Sözcükler. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Merhabalar.
Masalları sevmeyenimiz yoktur. Masallardaki tipleri bazen kendimize benzetiriz. Bazen hayır asla ben öyle olamam deriz. Şimdi arketip diye bir kavram var. Onu ben ilk olarak sorarak bu konuya başlamak istiyorum. Masalların temel taşlarından, arketiplerden, insanlığın bilinçsizce kullandığı modellerden bahsedeceğiz. Bakalım neler çıkacak ortaya.
Arketip çok günlük hayatta karşılaşılacak bir sözcük değil. Bir psikolog Carl Gustav Jung kullanmış. Jung'un şöyle bir ifadesi var. Arketipler için insanlığın ortak bilinç dışı alanında oluşan etkileyici karakterlerimiz gibi düşünebiliriz. Hepimizin dahil olduğu bir ortak bilinç dışı alan var. Öyle ki şöyle benzetmiş, nehrin kendisi değil ama nehre şeklini veren, akma hızını veren coğrafya, nehir yatağıdır arketip diye. O kadar güçlüler ki bugün dünyada hepimizin aynı masallardan etkileniyor olmamız. Çeşitli kültürlere gitsek de benzer masallarla karşılaşmamız. Çok izlenen sinema filmlerinin bu kadar etkili farklı kültürlerden insanları yakalayabiliyor olması. Bunların hepsi aslında arketiplerin kullanılmasına bağlı. Hemen bir örnek vereyim. Çocuk arketipi çok güçlü bir arketip. Şöyle bir şey var. Bilsem de bilmesem de, öğrensem de öğrenmesem de, böyle bir şeyin farkında olsam da olmasam da bunlardan etkileniyorum. Hatta o kadar ileriye gider ki Jung herkeste 4 temel arketipin olduğunu söyler. Ve bu arketipler bizim sadece zorlu bulunduğumuz, zorda kaldığımız alanlarda hızlıca harekete geçip bir nevi eğer biz bilinçliysek bize rehberlik yaparlar. Ama biz bilinçli değilsek o zaman karanlık tarafımız dediğimiz biraz daha hataya meyilli, biraz daha vicdansızca diyebileceğimiz kaba bir etiketlemeyle tarafımızın harekete geçmesine neden olurlar.
Ortaya çıkarıyor aslında farkında
Bu yüzden de bir öyküde her iki tarafında olması gerekir. Doğal olarak çatışma yaratılır. Masal karakterlerinde çok kullanılır bu. Çocuklar özellikle, yani masallar çocuklar için değil, hemen onu söyleyelim. Biz bugün biraz böyle çocukları uyutmak için anlatılan yumuşak, sorunsuz, kısa öyküler gibi algılıyoruz ama öyle değiller. Masallar insanların kendi iç dünyalarıyla baş etmek için kurdukları, gelenekten beslenen çok güçlü anlatılar. Örneğin kül kedisi diyebileceğimiz, ki bizdeki karşılığı küllü Fatma ya da Cinderella. Bir çocuk arketipinin kullanılmasından kaynaklanıyor. Yetim çocuk arketipi. Yetim çocuk arketipi o kadar güçlü ki yetim çocuk arketipi harekete geçtiği zaman otomatik olarak ona göstereceğiniz tavırlar belli. Sorun karşımda gördüğümde gösterdiğim tavır değil, kendi içimde bu arketip varsa ben ne yapıyorum'a bakmak. Yetim ya da yaralı çocuk arketipi o kadar güçlüdür ki kişi kendisinde bu varsa karanlık tarafı ortaya çıktığında daha çok kendini kurban olarak görecektir ki o da bir arketip, bir davranış kalıbı ya da bir duruş kalıbı diyebiliriz. Eğer olumlu bir şekilde kullanacak olursam, her türlü zorda kalmış kişiye kendimden geçercesine ya da bir hayvan da olabilir, kendimden geçercesine yardım etme telaşıdır. Bu yardım için kendi refahımı, kendi sağlığımı, kendi kaynaklarımı zorlayabilirim. Ve dışarıdan bakan birisi beni çok fedakarane görebilir ama benim için önemli olan o noktada o şifalandırmayı sağlamaya çalışmaktır. Dışarıda ne kadar uğraşıyorsam aslında içeride de o kadar uğraşıyorum.
Aslında bir anlamda dışarıdakine yardım ederken kendimize mi yardım etmiş oluyoruz? Evet. İçimizdeki o arketip çocuğa.
Çocuk arketipi hepimizde var. Birden çok tipi var çocuğun. İşte söylediğim gibi yaralı var, yetim var. Kutsal çocuk var, doğa çocuk var, ebedi çocuk var. Ebedi çocuk mesela büyümek istemeyen çocuk arketipidir.
Hep çocuk kalmak istiyor.
Peter Pan öyküsünde karşımıza çıkabilir dinleyicilerimizin hatırlayabileceği. Bu çocuk arketiplerinin dozları farklıdır ya da bazısı hiç olmayabilir ama ebedi çocuk arketipine baktığınız zaman hayatın içinde de görebilirsiniz onu. Büyümek istemeyen çocuk karanlık tarafından sorumluluklarını reddeder sürekli olarak. Bağ kurmaktan çekinir ama öbür taraftan da çok yaratıcı, sıra dışıdır. Dolayısıyla sıra dışı bir liderliği de vardır. Kendisinin çok talep etmediği, yani takipçisi olmasını önemsemez ama insanlar onu takip etmek isteyebilirler. Bu tür arketip yapılar masallarda çok etkili kullanıldığı için bize çok hızlı da ulaşabiliyor, bize de karşılığı olduğu için. En iyi örneklerinden biri yine yetim çocuk arketipine Harry Potter. Son zamanlarda işte çok okunan, filmleri çok izlenen Harry Potter tam bu arketipe göre kurulmuştur. Peki bunun karakterden farklı özelliği nedir derseniz, arketipler çok güçlüler. Sadece bir öyküyle değil, bizim bilinçli olarak farkında olmadığımız bir dizi değerle bize ulaşırlar. Üzerine çalışmadığımızda çok fark etmeyebiliriz. Temel arketiplerden biri dilenci arketipi. Dilenci olmayı kimse istemez yani. Kim ister ki? Ben de dilenci arketipi olduğunu kabul etmek de istemem ayrıca. Fakat şöyle söylediğimizde çok anlamlı geliyor. Öz yetkiyle yüzleşmenizi sağlayan bir arketip. Yani kendi öz yetkimle yüzleşmemi sağlıyor bu arketip. Belki ben para dilenmekten imtina edebilirim, çekinebilirim ama insanlardan dikkat dilenebilirim. Dikkat çekmeyi isteyebilirim, talep edebilirim sınırsızca. Otorite dilenmeyi tercih edebilirim. Duygu dilenmeyi tercih edebilirim.
Hiç böyle düşünmemiştim.
Çoğu zaman mesela dikkat önemli bir başlıktır. Dikkat dilenci arketipi harekete geçtiği zaman tekrarlanan taleplerle sizin dikkatinizi eski ifadeyle celbetmeye çalışır. Yani kendine çekmeye çalışır sürekli
aslında
olarak.
Aslında çocuklar da çok kullanır dikkat çekmeyi.
Arketipler çocuklarda var doğal olarak, hepimizde olduğu gibi. Bunlar da oluşuyor daha çok ama yetişkinlerde daha gizil. Yetişkinler olarak bizler her bir şeyi hallettiğimizi düşündüğümüz için işte masalsı tipler olarak görüyoruz. Masallarda dilenci arketipi çok güçlü çünkü sürekli talep eder sizden. Bir hükümdar da olabilir bu. Yani sizin cesaretinizi talep edebilir. Önemli olan nesne değil, yani talep edilen şey değil. Onu talep ederken nasıl bir sistemin çalıştığı. Eğer bu öz yetkiyle yüzleşmiyorsam, yani benim neye yetkim var? Ben neyi talep edebilirim? Neyi talep edemem? Bu öz yetkilendirmeyle ilgili bir kör noktam varsa ben farkında olmayan bir dilenci olabilirim. Diyebilirsiniz ki işte bu mesafeleri bilmekle ilgili. Bilişsel bir şey değildir ki bu. Yani bilişsel kısmı da vardır elbet ama daha büyük bir şey harekete geçiyor. Carl Gustav Jung, Freud'un öğrencisiymiş ve Freud'la çok anlaşmazlığa düştüğü için ayrılmış. Çünkü her şeyi bilmek mümkün değil. Bilmenin ötesinde insanın bir olma hali var dediği için diğer psikiyatristlerden ayrılmış birisi. Ve bu oluşa dair derlemeleridir aslında arketipler. Arketipler çok daha eski. Platon'dan beri devam ediyorlar, varlar. Arketiplerden yararlanan işte 9 insan tipi, 12 insan davranışı, 36 davranış modeli vesaire gibi çok büyük bir çıkarımlar dünyası da var kullanılan. İş dünyasında kullanılıyorlar sıklıkla yönetici seçiminde. Ama en çok kullanıldığı ve farkına varılmayan alan masallar. Keloğlan masalımızda aslında bir çocuk arketipi. Ve zaten annesinin seslenişinden anlarsınız kele oğlum keleş oğlum diye.
Evet.
yetim babası olmayan bir çocuk ve bizde kele olan o kadar güçlüdür ki hala sevimli, cesaretli, özdeğerlerine baktığınız zaman masum biridir. Ve karşısındaki yetkili otoritelerin tamamı ataerkil bir güçle ondan taleplerde bulunurlar ve o bunların arasından sıyrılarak sonuca ulaşmaya çalışır. Şimdi bu arketip dışarıda gördüğümüzde sevmekle yetindiğimiz bir şey değil. Kendi içimizde de var olan bir şey. Bizim toplumumuza baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Yani çok uzak değiliz biz Keloğlan'a. O yüzden tiplemelerde çok başarılı olabiliyorlar. O kadar ki karikatürist Oğuz Aral yüzyıllar sonra Avanakavni tiplemesini yaptığı zaman Keloğlan'dan çok uzak bir tip değildir bakın. Çok hızlı yakalamıştır o yüzden. Kodları bildiğiniz zaman karşı tarafa ulaşmak daha kolay. Yine bizim içimizdeki arketiplerden biri ki çok sık kullanabiliyoruz. Sabotajcı. Yani kendi kendimize ket vurduğumuz, kendi kendimizi durdurduğumuz durumlarda harekete geçen arketip. Kendimizi engelleme eğilimimizle ölçebiliriz. Ve eğer doğru kullanırsak olumlu yönde bu engelleme eğilimini aşmamızı sağlar. Örneğin işte diyet yaparken, spor yaparken, disiplinli bir şekilde çalışacakken, yeni bir iş alanına girdiğimizde, yeni bir ilişkiye başladığımızda bir sebepsiz yere kendi kendimizi bir zora sokarız ya. İşte o noktada harekete geçen arketip aslında sabotajcı. İyi tarafından baktığınızda yine bir başkasındaki sabotajcıyı fark etmemizi ve eğer doğru adımlara yönelik bir tecrübemiz varsa onu kendisinden özgürleştirmemizi, kendisinin o dar alandan kendini kurtarmasına yardımcı olmamızı da sağlar. Karşımızdakini kendi kendini sabote etmesine de engel olabiliriz ya da kendisine engel olmasına yardımcı olabiliriz diyelim. Çünkü tamamen dışarıdan yürütülemez. Ama en çok kendi dikkatimizi sabote eder sabotajcı. Yani eylemimizden daha çok dikkatimizde çalışıyor. Dikkat dağınıklığına neden olabilir yani içeride. Çünkü en güçlü sabote yöntemi karşı çıkmak değil aslında ertelemektir. Dolayısıyla bu yöntem çok işe yarar. Yani sabotajcıyı harekete geçirebilmek de çok kolay bir taraftan. Kötü kullanımları da var. Toplulukları durdurmak belli bir noktada hareketlerini pasivize etmek için de kullanılan bir arketip. Bazı erteleme metotlarıyla kitlelerin yönetilmesinde de hala kullanılan bir arketip. Reklamcılar tarafından da çok kullanılıyor arketipler. Çeşitli reklamlar var. Hani buradan sıralayamayacağım ama hani herhangi bir diziyi izlerken arada karşılaştığımız reklamların tamamına yakını bu arketiplerden yararlanıyor. Nerede dupduru bir ten, bembeyaz işte soft renkler, nerede nasıl söyleyelim böyle yumuşak bir geçiş, bir ses tonu görüyorsak orada masum çocuk arketipi harekete geçiyor. Nerede çok eğlence, renkli, hareketli, işte birbirinin böyle eğlenceli ve birbirinin içinden geçen çeşitli oyunlar görüyorsak bir hilebaz karakteriyle karşı karşıyayız. İstenmeyen ürünlerin reklamları genellikle hilebaz karakterini gerektiriyor. Çünkü hilebaz biraz böyle nasıl söyleyelim oyuncu, biraz işte karşısındakini eğlendirerek kendi istediği tarafa yönlendiren bir karakter. İstenmeyen ürünler şu aslında düzeltiyorum. İhtiyaç duyulmayan ürünler. İhtiyaç duyulmayan ürünler hiç kullanmasanız hiçbir şekilde eksikliğini hissetmeyeceğiniz ürünlerdir. Örneğin işte naneli ve karpuzlu eş aromalı sakız gibi. Yani hayatınız boyunca böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Ya da işte nasıl diyelim, aslında bir dolu gazlı içecek varken koyu pembe olan gazlı içeceğe hiçbir şekilde ihtiyacınız olmayacak, hiçbirine ihtiyacınız olmayacak. Böyle bir ürünü karşı tarafa sunabilmek için zaten hilebaz arketipini kullanmanız gerek. Yalancılıktan bahsetmiyoruz, başka bir şeyden bahsediyoruz. Sizi eğlendirerek, size cazip gelecek olan dinamikleri kullanarak kendi alanına çekmeye çalışır. Reklamcılar da bunu çok iyi kullanırlar. Neden? Çünkü içimizdeki hilebaz böyle çalışıyor. Hiç kimse ben hilebazım demek istemez. Ama ben eğlenceliyim demek ister.
Evet.
Ben biraz esin perisiyle dostum demek isteyebilirsiniz. Biraz sıra dışı düşünebilirim diyebilirsiniz. Yaptığım kimi aktivitelere, yani hızlı konuşmak, hızlı hareket etmeye, gülmek de eş olursa kendimi daha iyi hissederim diyebilirsiniz. Dolayısıyla reklamcılar da bunları kullanıyorlar. Birbirlerine kardeşler. Kimi zaman da dedektif arketipi var. Araştırıcı arketipi. Onu da kullanıyoruz. Biz Türkiye'de sık sık kullanıyoruz bence. Gelişmiş bir sezgi ve gözlemle harekete geçiyor. Yeterli olmadığı, karanlık tarafı olduğunda da çok fazla temelsiz teori oluşturuyor. Bu arketip bizde sorunlu zamanlarda çok harekete geçiyor. Şu şöyleymiş, böyleymiş, kimi yorumlar. Tamamı yapılan çalışmalar tabii değişiyor ama 50 küsür, 50-60 arası belirlenmiş arketip var kullanılan. Ve bu arketiplerin hemen hemen hepsi sinema filmlerinde, reklamlarda ve tabii ki genel kaynağı oldukları üzere masallarda kullanılıyorlar. Hı hı. Ve bilinerek kullanılıyorlar. Biraz zorlu bir alan ama üzerine çalışıldığında çok keyifli bir alan. Çünkü bize çok farklı, değişik, aa ne güzel falan diye baktığımız şeylerde aslında bize çok tanıdık, bizdeki karşılığı çok tanıdık olan malzemeleri kullanarak geldiklerini görüyoruz tüm dünyadan. Dünyada küçüldüğü için bu konuda bilinçlenmekte fayda var. Çünkü çok fazla malzemeyle karşılaşıyoruz. İnternet üzerinden, sinema üzerinden ve bu kültür kodları çok değerli. Dediğim gibi işte Kül Kedisi, Pamuk Prenses gibi masalların hepsinin Türk geleneğinde de karşılığı var ama hiçbirini bilmiyoruz hepimiz.
Evet. Özellikle Kül Kedisi'nde o hani yetim çocuk arketipinin olduğunu şimdi siz söyleyince daha iyi algılamaya başladım. Peki bizim içimizdeki arketipleri biz kendimiz bulabilir miyiz?
Çeşitli eğitimler var, çalışmalar da var. Ama bana sorarsanız en iyi alan Türk kültürü üzerine, geleneğimiz üzerine yapılmış çalışmalar da var. Borat Avoca'nın da çok değerli katkıları var. Masalları okuyarak başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama arketip çalışmaları var. İşte 9, 12, 36 biraz önce söylediğim gibi tiplemeler üzerinden eğitimler var. İnternet üzerinden yapılan paylaşımlar da var. Fakat bana sorarsanız en keyifli alanı okumak. Barutav Hoca'nın Az Gittik Uz Gittik masal kitabını baştan sona tabii ki öneririm. Çok keyifli bir kitap. Onun yanı sıra da Rollo May'in arketipler üzerine çalışmaları var ve tabii orijinal kaynak Carl Gustav Jung'un kitapları var. Okumak çok keyifli bir arkadaşlık. Zaten bu tür arketip çalışmalarında da bir kişisel itiraf kabul edebilir dinleyicilerimiz. Biraz yalnız olmakta. Kişinin kendi kendine denkleşmesinde fayda var. Çünkü biraz hesapsız bir derinlik.
Evet.
Birdenbire insan kendini hop diye keşfedebiliyor. Sorun değil yani, güvenli alandayız her zaman. Bir şeyden korkmaya gerek yok elbette. Fakat yine de o derinlik biraz zaman ayırmayı gerektirebiliyor. Herkes örneğin İlahi olmayı ister, mistik olmayı ister, ne bileyim prenses arketipi var onu ister, şifacı olmayı, bilge olmayı ister ama bunlar bütün hayatımızı kaplayabilirler. Yani neyi istediğimiz, neyi aktive etmek istediğimiz, neyi harekete geçirmek istediğimiz o yüzden çok önemli. Olağanüstü bilinç dışı dünyada ortak bir yapımız var ve insan insandan şifalanıyor. O yüzden okumak da iyi bir araç. Yapılmış çalışmaları okuyarak başlayabiliriz diye düşünüyorum.
Ben deneyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
verdiğiniz
ederim.
Bilgiler için, katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la özellikle insanlığın bilinçsizce kullandığı modeller, masalların temel taşları ve arketipler üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Ta başında Rastladım aksakallı birisine. Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi. Sordum ona, dedim ustam hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde. Sevda kuşun kanadında, ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapan mumla vurursun da kaçamazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içersinde aksakallı birisine. Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi. Sordum ona, dedim ustam hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde. Sevda kuşun kanadında, ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapan mumla sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içerisinde kalamazsın. Sevda kuşun kanadında ürkütürsen ökseyle sapanla vurursun da kaçamazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çayda İçerisinde kalamazsın. Hayatın sesleri.